أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Alak suresinden başlıyoruz. Alak suresi Kur'an'ın nazil olan ilk suresi olduğu için yani Alak suresinin ilk 5 ayeti Kur'an'dan nazil olan ilk ayetler olduğundan dolayı başlangıç olduğundan dolayı önce bazı konular üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle şu bilinmeli ki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem rahatın içerisinde rahatsız olan bir insandı. Malı mülkü de vardı, hanımı da, çocukları da vardı. Her şeyi vardı ama o rahatın içerisinde mutsuzdu. Gidişattan memnun değildi. Toplumun gidişatından rahatsızdı. Ve bir kenara çekiliyor, düşünüyordu. Mağaraya çekiliyordu, Hira Dağı'na gidiyordu. Orada düşünüyordu. Haftalarca kaldığı oluyordu. Yanında biraz yiyecek götürüyordu. Onunla idare ediyordu. Bittiği zaman tekrar aşağıya iniyordu. Tekrar bir şeyler alıp yine dağa çıkıyordu. Allah Azze ve Celle ona peygamberlik vereceği zaman, vermeye yakın zamanda ona yalnız kalmayı hoş gösterdi. Allah Resulü yalnız kalmak istiyordu artık. İnsanların içinde olmak istemiyordu. Bir şeyler yapılması gerektiğini biliyordu ama ne yapacağını bilemiyordu. İşte Allah Azze ve Celle o zaman böyle bir insanı peygamber olarak seçti. Temiz fıtratlı, gidişattan memnun olmayan, bir şeyler yapılması gerektiğine inanan ama ne yapacağını da bilemeyen, kendini düşünmeyen, rahatın içerisinde rahatsız olan bir insanı Allah peygamber olarak seçti. Peygamberimize peygamberliğin verilmesi dünyadaki en önemli anlardandır. Çünkü hatta diyebilirim ki insanlık tarihi düşünülecek olsa peygamberimize peygamberlik verildiği andan daha önemli bir an bulunamaz. Çünkü diğer peygamberler bir kavme gönderilmişlerdi. Peygamberimiz ise bütün insanlığa gönderildi. Diğer peygamberlerin bir kısmı dünyadayken hedefine ulaşamadı, başarılı olamadı. Peygamberimiz ise bütün dünyada inkılaplar başardı. Onun için ona peygamberliğin verilmesi dünyanın gidişatını değiştirilmesi demekti. Allah Azze ve Celle'nin insana müdahalesi, dünyaya müdahalesi demekti. Ve insanoğluna, ey insan sen başıboş değilsin, benim dünyamda yaşıyorsun, benim verdiğim rızıkları yiyorsun ve dolayısıyla da başıboş olamazsın denilmiş oluyordu. Yani bir peygamberin seçilmesi, hasreten de peygamberimizin seçilmiş olması bütün dünyaya bu mesajın verilmesidir. Yani ey insanlar başıboş değilsiniz ve ey insanlar özgür de değilsiniz. Siz bu dünyada istediğiniz gibi yaşayamazsınız. Dünya Allah'ın dünyasıdır. Allah'ın istediği gibi bir hayat sürmek, yaşantınızı onun istediği kurallara göre tanzim etmek zorundasınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde aslında bütün insanlara özgür olmadıklarını anlatıyordu. Kur'an-ı Kerim o yüzden buyurur ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı zanneder? Öyle mi zannediyor? Halbuki Allah'ın dünyasında oturuyor, Allah'ın verdiği rızıkları yiyor, Allah'ın verdiği bedeni kullanıyor, Allah'ın verdiği havayı teneffüs ediyor, ondan sonra da özgür olduğunu iddia ediyor. Böyle şey olur mu? Bunu bir kere akıl kabul etmez, bunu vicdan kabul etmez. Ve insanın bütün ihtiyaçlarını düşünen Allah, A vitamininden Z vitaminine kadar ne kadar ihtiyacı varsa insanoğlunun hepsini düşünmüş. Göz güzel şey görmek istiyor. Kulak güzel ses duymak istiyor. Mide güzel şeyler yemek istiyor. Elhasılı bütün azaların ihtiyacını Allah düşünmüş. Hiçbir aza benim ihtiyacım düşünülmemiştir diyemez. En küçük hücreye varıncaya kadar hepsini düşünen Allah, en küçük mikroba varana kadar ihtiyacını düşünen Allah, toprağın içindeki karıncanın rızkını düşünen Allah, onun bile zevkini düşünen Allah, nasıl olur da en şerefli varlık olan insanın en önemli ihtiyacını düşünmemiş olabilir? İnsanın en önemli ihtiyacı karnının doyması değil. İnsanın en önemli ihtiyacı kulağının güzel ses duyması da değil. İnsanın en önemli ihtiyacı güzel şeyler görmek de değil. İnsanın en önemli ihtiyacı medeni olmasıdır, insan olmasıdır, Rabbini tanımasıdır. Nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini öğrenmesidir. Medenice yaşantının yolunu, yöntemini öğrenmesidir. Allah nasıl olur da bu en önemli ihtiyacı düşünmemiş olabilir? Eğer insanı başıboş bırakmış olsaydı, ne yaparsan yap demiş olsaydı, şu uçsuz bucaksız uzayda, şu dünya bile o kadar büyük ki, şu koca uzayda, bir denizdeki kum tanesi gibi şu koca dünya, bizim koca dünya dediğimiz şu dünya, kainatta zerre kadar yer işgal ediyor. Bu koca kainatta insanı Allah'ın başıboş bırakması, ne halin varsa gör demesi zaten Allah'a yakışmazdı. Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde kulunu kılavuzsuz bırakması Allah'a yakışmazdı. Efendim, Allah zaten insana akıl vermiştir. Akıl zaten insana kılavuz olmaz mı ki denilecek olursa, 20. asırda özellikle bu lafları çok duydu insanlar. Bilim gelişti, artık Allah'a ihtiyacımız kalmadı gibi. Yani bir bakıma üniversiteyi, laboratuvarları, bilim odalarını mabede dönüştürdüler. Artık bizim mabede ihtiyacımız yok. Allah'a ve vahye ihtiyacımız kalmadı. Bize üniversite yeter, bilim adamları yeter, onlar bizim ilahımız, mabetlerimiz de üniversitelerdir diyecek hale geldiler. Halbuki işte bugün görüyoruz, bilim ilerlemiştir. Uzaya da gitmektedir. Cep telefonunu da icat etti, bilgisayarı da, ama insanoğlunu adam edemedi. Hala dünyada bilim geliştikçe ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık, haksızlık, zulüm artmaktadır. Bilim bunları halledemedi ve halledemeyecektir de. Zaten bilimin konusu da bu değildir. Bilim maddeye şekil vermek içindir. Bilim maddeye yön verir. Bilim ruha yön veremez. Bilim insana yön veremez. Bilim sadece der ki mesela şu zararlıdır der. Ama o ona haram diyemez. Yani bilimin bu yetkisi yok ve böyle bir konusu da yok yani. Bir şeyi mesela bilim insanlara haram edemez. Bilim şu zararlıdır der. Allah haramdır der. Onun için insanın Allah'a ihtiyacı her zaman için var oldu ve var olacaktır. Çünkü bilim her ne kadar bazen doğruyu tespit etse de birçok zaman bilim doğruyu tam tespit edemediği de bir gerçektir. Bundan 50 sene evvelki bilim adamının dediğinin yanlışlığı 50 sene sonra bazen 5 sene sonra ortaya çıkıyor. Demek ki yanlış konuşmuş. Ortaya attığı teori yanlışmış. Değiştiriliyor, başka bir şey söyleniyor. Yanlışlığı anlaşıldı, doğrusu bu buymuş deniliyor. Sonra ileride onun da doğru olmadığı anlaşılıyor. Ve bu böyle devam edip gidiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman bilim mutlak gerçeklere ulaşamıyor. Bilimin ulaşmış olduğu gerçekler kısmi gerçekler. Hatasız olamıyor. Hem kesin mutlak gerçeklere ulaşsa bile insan nefsine hakim olamıyor. İnsan madem ki yani bilim buna zararlıdır diyor, o halde ben bunu yapmayayım demiyor ya, yine yapıyor. Bilim adamının kendisi de yapıyor. Tıp profesörü içkinin zararını, sigaranın zararını anlatıyor talebelerine, sonra kendisi de içiyor. Demek ki bilim insanın nefsini zapturapt altına alamıyor. Bilim zararlı diyor, o kadar. Haram diyemez. Bilimin konusu bu değildir. O halde onu birisinin demesi gerekiyor. Kutsal bir varlığın demesi gerekiyor. Hatasız bir varlığın. Yani insanın kutsala ihtiyacı var. Kutsi değerlere ihtiyacı var. Hatasız olduğuna inandığı ve aynı zamanda da yetkili gördüğü. Onu yetkili görecek yani. İnsanın böyle değerlere ihtiyacı var. Yetkili görürse eğer o mu dedi, o halde tamam. Semi'na ve ata'na der. Yani işittik ve itaat ettik. Allah mı dedi, peygamber mi dedi, tamam. Yani zararlı mı, niye dedi, onu düşünmez artık yani. İster zararlı olsun isterse olmasın. Allah yetkilidir yani. Bir şeyi emredebilir veya yasaklayabilir. Zararlı olması şart değil. Müslümanın Allah'a bakışı budur. Allah istediği gibi kanun koyma hakkına sahiptir. Zararlı olması gerekmez. Mesela bizden evvelki ümmetlere, mesela diyelim İsrailoğullarına cumartesi günü balık avlamak ve çalışmak yasaktı. Haramdı. Cumartesi ile pazarın, cumanın farkı ne ki yani? Bir farkı olduğundan değil, ama Allah öyle dediği zaman yasak olur. Allah Azze ve Celle bir şeye yasak dediği zaman o şey kötüdür. Kötü olduğu için yasaklanmış değildir. Kötü olduğundan dolayı yasaklanması gerekmiyor. Allah yasaklamışsa o şey kötü kabul edilir. Müslümanın bakışı budur. Dolayısıyla Allah ve Resulü bir şeye haram dediği zaman Müslüman teslim oldum der ve nefsine de hakim olmuş olur. Yani nefse hakim olmanın yolu budur. Şeytan güçlü, nefis de güçlü. Çevremizdeki insanların da bizim üzerimizdeki tesiri fazladır, büyüktür. Dolayısıyla bütün bu yer çekimlerine karşı, düşmanlara karşı nefis, şeytan ve çevremizdeki kötüler, insanlar, bütün bunlara karşı koyabilmek bir kutsalın bize şunu yapma demesiyle mümkündür yani. Yoksa eğer bir kutsal bize bir şey demezse biz onu yaparız. Çünkü nefsimiz var. Bilim istediği kadar zararlı desin yani. Sonra evvelden bilim mi vardı? Bilim daha yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. O da hatalar yapıyor sürekli bilim. Sürekli hata yapan bir bilim. Doğru söylediği zaman da yine insanları tesir altına alamayan bir bilim. Dediğini yaptırtamayan bir bilim. Nefsi zapt edemeyen, şeytanı zapt edemeyen bir bilim. O halde insanın Allah'a, Allah'tan gelen talimata ihtiyacı var. Yani bir talimatın Allah'tan gelmesi, kitabın Allah'tan gelmesi ve insan da buna böyle inanması gerekmektedir. Kutsal olan bir varlık, hatasız bir varlık ve yetkili bir varlık diyecek ki şunu yapma. İşte insan o zaman onu yapmıyor yani. Yani bilim dediği için değil. Bilim dediği için yapıyor. Bilim dese de yapıyor. Zararlı yapma dese de yapıyor. Ama Allah dediği zaman bir Müslüman yapmaz. İşte 20. asırda artık bilim var, bizim Allah'a ihtiyacımız kalmadı, kitaba ihtiyacımız kalmadı diyenler. Biz ilhamımızı gökten değil, geçmiş milletlerin tecrübelerinden ve bilimden alıyoruz diyenler. Gördüler sonucunu. Geçmiş milletlerin tecrübelerinden ne kadar neyi alabildiler? Bilimden neyi alabildiler ve nasıl bir dünya meydana getirebildiler hep beraber gördük. Bilim gelişti, yeryüzünde ahlaksızlık, namussuzluk, haksızlık, hırsızlık, zulüm daha da arttı. Anasını babasını sokağa atanlar, karısını aldatanlar, milletin malını soyanlar, her türlüsü daha da arttı. Her türlü uyuşturucu daha da arttı. Anarşi, kardeşin kardeşi öldürmesi, anasını, babasını, sülalesini öldürenler daha da çoğaldı. Demek ki bilim bunları engelleyemiyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin tarih boyunca Hazreti Adem'den itibaren insana müdahale etmesi ve peygamberler göndermesi, kitaplar göndermesi, sahifeler göndermesi bundan dolayıdır. Yani eskiden İşte peygambere ihtiyaç vardı, bugün yoktur dediler ve sonucunu gördüler. Allahsız bir medeniyet meydana getirdiler. Allah'ın yerine bilimi koydular. Caminin yerine üniversiteyi koyacağız dediler. Sonucunu gördük. Bilimin yeri başkaydı, dinin yeri başkaydı. İkisinin alanı farklıdır. Bilim de lazım, din de lazımdı. Birbirine karıştırdılar çünkü nefislerine göre yaşamak istiyorlardı. Çünkü nasılsa bilim onlara şu haramdır diyemiyor. Ama din onlara haramdır diyebiliyor. İşte onun için dini saf dışı etmek istediler. Yani özgür olmak istiyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin daima peygamberler göndermesinin manası budur. Her bir peygamberin gelmesi demek Allah'ın yeryüzüne müdahalesi demektir. Ve ey insanoğlu, benim dünyamda yaşıyorsun, özgür bir varlık değilsin demektir. Ve bu yönden meseleye bakıldığında dünyanın en önemli anı peygamberimize peygamberliğin verildiği andır. İkra ayetinin geldiği andır. Çünkü ona peygamberliğin gelmesi demek artık yeryüzünde kula kulluğun bitmesi demek. İnsanlar Allah'ın müdahalesi olmadan, Allah'ın yol göstermesi olmadan kula kul olmuşlardır tarih boyunca ve bugün de Allah'ın yol göstermesine uymayanlar kulların kulları durumundadırlar. İşte Allah kula kulluğu kaldırmak için peygamber gönderir. Matematikte, fizikte vesairede ilerleme, madde üzerinde yani ilerleme insan için mümkündür ve çok zor değildir. Çünkü maddeyi laboratuvara sokup üzerinde tahliller yapabilme mümkündür. Ama insanın ruhunu laboratuvara sokmak mümkün değildir ve insanı insanın tanıması mümkün değildir. O yüzden insan insanı tanımadığından dolayı, tanıyamadığından dolayı insana uygun bir medeniyet de meydana getirememiştir. Ve insana uygun kriterler ve değerler meydana getirememiştir. Her gün yeni bir kriter, her gün yeni bir kanun koymak zorunda kalmıştır. Ve bu insanoğluna, İnsanoğlunu adeta bir beyaz fare gibi, kobay gibi kullanmaktır. Olmadı, baştan yeni bir kanun, yeni bir iğne. Doktor değil mesela diyelim birisi, hastaya Her gün bir iğne, bir ilaç deniyor. Aynen öyle yani, bu insanlar, toplumların başındakiler, reisleri, insanları bu şekilde kobay gibi kullanıyor. Olmadı baştan, olmadı baştan, olmadı baştan. Her gün yeni bir kanun, yeni bir iğne demek. Bir hastaya her gün yeni bir iğne vurursanız hasta ne olur? İşte aynen öyle, toplumlara her gün yeni bir kanun, aynen budur. Topluma zarar vermektedirler. Neden? Çünkü insanı tanımamaktadırlar. İnsanı kendileri yaratmamış ki tanıyabilsinler. Dünya çapında bir doktor olan Alex Carrel, İnsan Denen Meçhul kitabında Nobel ödül aldı bu kitap. 30'lu yıllarda Nobel ödülü almasının sebebi kitabında biz insanı tanımıyoruz demesidir. Biz insanı tanımıyoruz, kendisi dünya çapında bir doktor. İnsan üzerinde ömrünü vermiş, çok da zeki, mükemmel bir bilim adamı ve bunu itiraf ediyor. İşte gerçek bilim adamı böyle konuşur. Bilmediğini bilir, itiraf eder. Bizim onun talebesi olmayacak olan profesörlerimiz, talebesinin talebesi olmayacak olan profesörlerimize gelince, gerçek bilim adamı olmadıklarından, sadece hazır kitapları alıp okudukları için kendilerinden hiçbir şey katkıda bulunmadıklarından, kendileri bizzat o ilmi elde eden, bulan, icatlar yapan insanlar olmadıklarından, hazıra konduklarından, batının talebesi olduklarından, hoca değil, talebe olduklarından, adları profesör, adları hoca, aslında hoca filan değil, aslında talebeler yani. Bunlar kendilerinin her şeyi bildiğini zannederler. Bunlar böyle konuşmazlar, biz insanı tanımıyoruz demezler. Bunlar tam tersine, biz çok ilerledik derler. Bilim her şeye kadir gibi konuşurlar. Her bildikleri şeyin de gerçek olduğunu zanneder ve öyle iddia ederler. Halbuki gerçek bilim adamı öyle diyor, bakın, biz insanı tanımıyoruz diyor. Kitabının adını bile İnsan Denen Meçhul koymuş. İnsan meçhul bir varlık, insanı tanımıyoruz diyor. Biz diyor matematikte, fizikte, kimyada, mühendislik ilimlerinde ilerledik. Çünkü maddeyi çözmek, manayı, ruhu çözmekten daha kolaydır. Biz maddeyi çözebiliyorduk. Onun için o alanda geliştik ve zaten de madde üzerine yaptığımız çalışmalar sonuçta bize para olarak geri dönüyor. Emeğimizin karşılığını bu dünyada da alıyoruz. İcatlar yapıyoruz, para kazanıyoruz. Veya savaş kazanıyoruz, her neyse. Matematik, fizik ve diğer ilimler sayesinde. Ama psikoloji, insanla ilgili ilimlerde diyor çok geride kaldık, insanı tanımıyoruz. İnsanı tanımadan maddeyi tanıdık, maddeyi çözdük ve insana uygun bir medeniyet meydana getirmeden icatlar yaptık ve bunun sonunda kurduğumuz medeniyet zarar verdi insanlara. Bu medeniyet öldürüyor, bu medeniyet zarar veriyor, bu medeniyet huzur vermiyor. Zaten Allah da öyle demişti. İnne aleyna lel huda. Hidayetin yolunu göstermek bizim üzerimize vazife, sizin vazifeniz değil. Yani siz matematikte, fizikte vesairede ilerleyebilirsiniz. Size maddi ilimler üzerinde gelişebilme kudreti verilmiş. Ama hangi yol doğrudur, hangi kanunu koyarsan, hangi kriteri koyarsan, 50 sene sonra, 100 sene sonra, 500 sene sonra nasıl sonuçlar doğuracak, onu size öğretmedik. Yani size ilimden az bir şey verildi buyuruyor Kur'an-ı Kerim. İlimden size az bir şey verildi. Siz insanı tanıyamayacaksınız yani. İnsanın ruhunu siz tanıyamayacaksınız. Yani o alanda, hidayet alanında, sırat-ı müstakim alanında doğru yol hangi yoldur? Bu konuda siz Allah'a her zaman muhtaç kalacaksınız. O yüzden inne aleyna lel huda buyurdu. Hidayet bizim üzerimize bir vazife. Yol göstermek bizim görevimiz. Sizin göreviniz değil. Siz başka alanlarda gelişin, çalışın. Kur'an-ı Kerim matematik, fizik öğretmez. Onu insana bırakmış. Çünkü insanın alanıdır. İnsan bu alanda başarılı olabilir. Ama hidayet yolunu göstermek, insanın ruhunu çözmek, bu insan yapabileceği bir şey değil. Onun için Kur'an-ı Kerim buyurur: "E entum a'lemu em illah?" Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? İnsanı veya başka şeyleri. Siz mi daha iyi bilirsiniz doğru yolu yoksa Allah mı daha iyi bilir? İşte Allah Azze ve Celle'nin peygamber göndermesinin sebebi budur. İnsanoğlunun daima yol göstericiye ihtiyacı vardır hidayet alanında. Onun için Allah Azze ve Celle ara ara peygamber göndermiştir ve o bölgeye, Arabistan Yarımadası'na, Hazreti İbrahim ve İsmail'den sonra peygamber gönderilmemişti. Aşağı yukarı 2500 sene sonrasında peygamberimiz gönderildi. Ve Allah Resulü de bakıyordu, insanlar insanlara kul olmuşlar. Kızlarını diri diri toprağa gömüyorlar. Putların önünde eğiliyorlar. Fal okları çekiyorlar. Putun önüne birkaç tane ok koymuşlar. Bir tanesini çekiyorlar. Bir şey yapmak istedikleri zaman giderlerdi. Bir fal oku çekerlerdi. Üzerine bir yazı yazardı. Evet veya hayır gibi. Sonra gibi filan böyle bir takım yazılar olurdu. Bir şey yapmak isteyen kimse gider bir ok çekerdi. Onun dediğine göre davranırdı. Evet derse yap yani. Hayır derse yapma yani gibi. Böyle anlardı. Saçma sapan bir takım şeyler geliştirmişlerdi. Kendilerine göre haramlar tayin etmişlerdi. Kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Ondan sonra da diyorlardı ki mesela 5 defa doğurmuş, 5.sinde dişi doğurmuş deve bize haram olur. 10 defa doğurmuş deve haram olur. Ya kızını diri diri toprağa gömen adam bunu söylüyor. Yani sen kızını toprağa gömüyorsun, sen Allah'a ortak koşuyorsun. Bu haram değil de yani 5 defa doğuran deve mi haram oluyor? Yani daha evvel niye haram değil, 4 defa doğurunca niye haram değil de 5.de ne oluyor da haram oluyor? Şimdi böyle bir takım kendi kendilerine helaller, haramlar tayin etmişlerdi. Kula kulluk yapıyorlardı, putlara kulluk yapıyorlardı. Ve Allah Resulü bunları görüyordu, yanlış olduğunu anlıyordu ama ne yapacağını bilmiyordu. Allah onu seçti. Allah bazı kullarını seçer. İnna Allah istafa Adama ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin. Allah Adem'i seçti, Nuh'u seçti, İbrahim ailesini seçti ve İmran ailesini seçti. Demek ki Allah bazılarını seçiyor. Kimi seçiyor? Şahsiyetli olanları. Kimi seçiyor? Doğruyu arayanları. Kimi seçiyor? Rahatın içinde olsa bile toplumun gidişatından rahatsız olanları. Siz de bugünün dünyasında Allah'ın seçtiklerinden olmak istiyorsanız, rahatın içinde olsanız da rahatsız olmalısınız. Rahatın içinde malın mülkün, her şeyin, çor çocuğun her şeyin olsa bile, rahatın içerisinde rahatsız isen eğer, Allah Azze ve Celle seni de bugün bir şekilde, peygamberler gibi değil tabii ki, bugüne göre bizim çapımızda Allah seçer. O büyük seçilmişler gibi değil ama herkes kendi çapınca seçilmiş olur. Mevcut durumdan rahatsız ise, çare arıyorsa, bulamıyorsa, rahatın içinde rahatsız ise, yol arıyorsa, ilgi duyuyorsa Allah onu seçer. Seçilmenin bir kere ilk şartı bu yani. Sadece kendi menfaatini düşünen, yemeği içmeyi düşünen, süslenmeyi düşünen, para kazanmayı düşünen, evi düşünen, arabayı düşünen, bunları Allah'ın seçmesi mümkün değil. Allah bunları seçmez. Çünkü bunlar toplumla ilgilenmeyen, ilgisiz insanlardır. Bulunduğunuz mahalleden sorumlusunuz, bulunduğunuz memleketten sorumlusunuz, bulunduğunuz apartmandan sorumlusunuz, bulunduğunuz evden sorumlusunuz. Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz. Dolayısıyla şu zamanda yaşayıp da kendini sorumsuz görenler, bunlar seçilmeyeceklerdir. Seçkin insan olmak başka bir şey, seçilmiş insan olmak başka bir şey. Kendinizi geliştirmek suretiyle, çalışmak suretiyle, göz nuru dökmek suretiyle seçkin bir insan olabilirsiniz. Ama seçilmiş olmak Allah'ın seçmesiyle mümkündür. Ve Allah işte böylelerini seçiyor. Allah Resulü'nü seçeceği zaman Rabbi ona yalnız kalmayı hoş gösterdi. İbni İshak'ta bu ifade geçer. Allah ona yalnız kalmayı hoş gösterdi. Bir kenara çekiliyordu ve düşünüyordu, ne olacak bu milletin hali? Kainata bakıyordu. Baktı. Ve baktıkça anlamaya başladı. Kainat kitabını okuttu Allah ona. Kainat kitabını okudu bütün peygamberler. Peygamberimiz buyuruyor ki, bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Neden bütün peygamberler bakkallık, kasaplık, marangozluk yapmamış, terzilik yapmamış da çobanlık yapmış? Çünkü çoban kafası sakin olur. Dağ başında düşünme imkanı vardır. Bakar. Önce bir müddet boş bakar. Sonra bir şeyler hissetmeye başlar. Sonra da görmeye başlar. İşte görecek düzeye geldiği zaman Allah Azze ve Celle ona peygamberlik veriyor. Görecek düzeye geldiğinde veriyor. Onun için seçilmiş olanlar bu yola sevk edilirler. Aslında hayatımızda sürekli bir yönlendirme vardır. Birçoğumuz yönlendiriliriz. Farkında olmayız. Musa Aleyhisselam da bu şekilde yönlendirildi ve dağda 10 sene eğitime alındı. Bir peygamberin yanında 10 yıl eğitim gördü. Şuayb Aleyhisselam'ın yanında. Ve ondan sonra Allah Azze ve Celle ona peygamberlik verdi. Karısını aldı, giderken uzakta bir ateş gördü. Karısına dedi ki, kışın soğukta, gece karanlıkta ateşe ihtiyaçları vardı. Dedi ki, sen beni burada biraz bekle, ben bir gideyim geleyim dedi. İnni enestu nara dedi, bir ateş hissettim. Ateş gördüm diyeceğine hissettim diyor. Bir ateş hissettim, yani hissediyorum bir şeyler olacak. Bu normal ateşe de benzemiyor pek. Bir şeyler olacak sanki. Hele ben bir gidip geleyim dedi. Gitti ve Allah Azze ve Celle kendisiyle orada konuştu. Ey Musa, ben Allah'ım diye bir ses işitti. Bizim sesimiz gibi bir ses değil. Ama bir ses işitti. Ve peygamber olmuş oldu. Ne zaman? 10 yıl dağda çobanlık yaptıktan sonra, eğitim gördükten sonra, kainat kitabını okuyacak, her baktığında görecek, her baktığını anlayacak hale geldiği zaman, şu kainattaki harfleri okuyacak, şu kitabı okuyacak hale geldiği zaman. Bütün peygamberler böyle peygamber olmuştur. Allah Azze ve Celle onlara evvela çobanlık yaptırtıyor. Peygamberimiz de dahil olmak üzere. Küçükken Efendimiz çobanlık yaptı. Ondan sonra işte 40 yaşına yakın, peygamber olmaya yakın tekrar canı istedi. Yalnız kalmak istedi. Çobanlık yapmadı son yaşında ama. Fakat yalnız kalmak istiyordu. O küçükken belki de çobanlığın tadını almıştı. Yalnız kalmanın, düşünmenin tadını belki o zaman da almıştı. Ve bu şekilde dağa çıktığı zaman tefekkür sonucunda artık kainat kitabında neye baksa okuyacak hale gelmişti. Mesela biz çocukken diyelim ki ilkokula gittiğimizde hocamız tahtaya A yazdı, biz bir şey anlamadık. B yazdı, gene bir şey anlamadık. Ama sonra çalışa çalışa onların bir manası olduğunu anladık. O harflerden kelimeler oluşuyor, kelimelerden cümleler oluşuyor, cümlelerden kitaplar oluşuyor. Bunu anladık. İşte demek ki insan önce anlayamıyor, ondan sonra anlamaya başlıyor. Okumayı öğreniyor. Aynen öyle kainat kitabını önce insan okuyamayacaktır. Boş bakacaktır gökyüzüne, yeryüzüne, bitkilere, hayvanlara. Boş bakacak ve hocam ben çok baktım ama bir şey göremedim diyecektir. Sen zaten okula gittiğin zaman da boş boş bakmıştın tahtaya. Sabretmedin mi? Sonra okumayı öğrenmedin mi? Günde 5 saat, 6 saat ders görmedin mi? Sonra eve gittin, evde annen baban seni çalıştırmadı mı? Anca öyle öğrenebildin, unuttun mu o yılları? Hemen aynı günde mi öğrendin sen okumayı yazmayı? Neden ona o zaman sabır gösterdin de şimdi buna sabır göstermiyorsun? Sabredeceksin ve okumayı Allah sana nasip edecek. O zaman kalbine ılık ılık, sıcak sıcak imanın girdiğini hissedeceksin. İşte o zaman Allah'ın birinci kitabını okuduğun zaman, kainat kitabını okuduğun zaman ikinci kitabı da anlayacaksın. Yani Kur'an-ı Kerim'i. Birinci kitabı okumayanlar ikinci kitabı da anlayamazlar. Tevrat ne zaman verildi Hazreti Musa'ya? Birinci kitabı okudu 10 sene. Birinci kitabı, kainat kitabını okudu. Allah'ın birinci kitabını okudu. Ondan sonra Allah ona Tevrat'ı verdi ve hemen anladı. Davut aleyhisselam da aynı şekilde. Sonra Allah ona Zebur'u verdi, anladı. İsa da aynı şekilde. O da kainat kitabını okudu. Daha zaten o zaten daha bir başka. O daha beşikteyken bile başlamıştı okumaya. Ve ondan sonra Allah ona İncil'i verdi. İncil'i anladı. Peygamberimiz de bu şekilde çocukken çobanlık yaptı. Ondan sonra da işte peygamberliğe yakın dönemde de dağa çıkmak ona hoş gösterildi. Tefekkür etmek için dağa çıkıyordu ve birinci kitabı okudu, okudu, okudu. Allah'ın sonsuz kudretini, ilmini, rahmetini, sanatını kainatta gördü. Kainatta gördü. Yağmura baktı. Artık öyle boş boş bakmıyordu. Artık neye baksa görüyordu. Bir ota baksa, bastığınız ota bir dikkatle bakın, basamazsınız yani. Yediğiniz elmayı şöyle bir dikkatle inceleyin, yiyemezsiniz, kıyamazsınız yani. İnsan neyse ki bunu unutuyor. Yoksa insan acından ölür, yemek bile yiyemez. İnsan yere bile basamaz. İnsan, bu da Allah'tan, bu da Allah'ın bir rahmeti. İnsan her zaman o düzeyde imanını koruyabilse, hep o düzeyde bakabilse, insan bir lokma ekmek bile yiyemez. İnsan bir zararlı hayvanı da öldüremez. Bir fareyi bile öldüremez. Yani acayip, harika bir varlık yani aslında. O çirkin olarak gördüğümüz o şey, aslında harika bir varlık. Yani insan böyle bir müddet baktığı zaman artık her şeye boş boş bakmaktan kurtulur. İşte bu olmadan ikinci kitap olan Kur'an'ı mesela okursanız anlamayacaksınız. Bundan emin olun. Uyukluya uyukluya Kur'an'ı okuyacaksınız. Çünkü Allah ile irtibat kurmadan, birinci kitabı okumak Allah'la irtibat kurmaktır. O irtibat kurulmadan bu ikinci kitap okunsa anlaşılmayacak. Yazar tanınmadan bir kitap anlaşılmaz. Evvela yazarını tanıyacaksın. Bu kitap kimin kitabı? Evvela yazarı tanıyacaksın. Ondan sonra onun ne söylemek istediğini daha iyi anlarsın. Yazarı tanımamak kitabı da anlamamaya götürür. Onun için bugün nice müftüler, nice ilahiyat profesörlerinin Kur'an'ın ruhunu anlamadığını görüyoruz. Kur'an için mücadele vermediğini görüyoruz. Sadece bilgi okumuş, kafada belki bir şeyler var, kalpte bir şey yok, bomboş bir kalp. Gırtlaktan aşağıya inmemiş okudukları. Akli imandan zevki imana geçememiş. Akli iman olarak kalmış. Halbuki kainat kitabını okusa insan, akli imandan zevki imana geçiş olur. Ve işte o zaman insan Allah'ın ikinci kitabını okuduğunda o kitabın kendisine görev verdiğini görür. Rabbim bana görev veriyor der. Kalk mücadele et. Bunu okuduğu zaman Kur'an'da işte o kainatı yaratan Allah bana böyle diyor der. ve kalkıp mücadele edebilir, o gücü kendinde bulabilir. Rabbi ile irtibatı sağladığı için nefesi uzun olur ve yılmaz, usanmaz. Bütün peygamberler sonuna kadar görevlerini yaptılar. Hiçbirisi görevini bırakmadı, hiçbirisi geri adım atmadı, hiçbirisi döneklik yapmadı. Bunun sebebi kainat kitabını okumuş olmalarıydı. Allah ile irtibatı sağlamışlar. Artık ondan sonra Allah ona bir görev verdiği zaman yapabiliyor. Musa aleyhisselam 10 sene dağda kalınca, Allah ile irtibatı sağlayınca, Allah'ı tanıyınca, kainatın yazarını, bu kitabın yazarını tanıyınca, artık ona sonsuz güven de duyuyor. Tevekkül de bununla mümkün. Deniz çıkıyor önüne, önünde deniz, arkasında deniz gibi Firavun ordusu. Herkes, etrafındaki güya iman edenler, Musa aleyhisselamla beraber Firavun'un şerrinden kaçanlar, uzaklara gidelim, orada bir devlet kuralım kendimize, bu Firavun'dan kurtulalım diyenler, İsrailoğulları yani Yahudiler, önlerine deniz çıkınca eyvah dediler, yakalandık ey Musa dediler. Çünkü kainat kitabını okumamışlardı, Rablerini tanımamışlardı, anlamamışlardı. Musa aleyhisselam ne dedi? 10 yıl kainat kitabını okumuş, kalbinde taş gibi bir iman hasıl olmuş, artık Allah'ın sanatını, rahmetini her şeyde gören, neye baksa Allah'ı gören bir insan durumuna gelmiş. Musa aleyhisselam ne dedi? Kelle dedi. Eyvahınıza eyvahlar olsun. Reddediyorum bu eyvah lafınızı. Eyvah, yakalandık dediler ya. Kelle dedi. Yani reddediyorum sizin bu eyvahınızı. Benim Rabbim, inne ma'ye rabbi seyehdin, bana mutlaka yol gösterecektir. O benimle beraberdir. Ben Allah'la beraberim demiyor. Rabbim evvela, benden evvel o zaten benimle beraberdir. O beni yalnız bırakmaz. Böyle bir tevekkül, önünde deniz, arkadan deniz gibi Firavun ordusu geliyor. O anda bile benim Rabbim beni yalnız bırakmaz diyecek bir iman. Bu iman nasıl oluşuyor? Kainat kitabını okuyarak oluşuyor. Kainat kitabını okumamış adama höt deseler kaçar. Allah ile irtibatı sağlam olmayan adam korkak olur. Nefesi de kısa olur. Sabırsız olur. Döneklik yapabilir. Onun içindir ki Allah ile irtibatınızı kuvvetlendirin. Yoksa bugün burada olabilirsiniz ama nasıl öleceğiniz bundan da önemli. Yarın uzaklaşmış, dünyaya dalmış ama korkusundan, ama dünya sevgisinden, ama başka bir sebepten dolayı ayağınız kaymış olarak ahirete gidebilirsiniz. Gidebiliriz. Ahirete ayağımız kaymadan gitmek zorundayız. Köprünün üzerindeyiz. Bu köprünün ister başında ayağın kaydı düştün, ister ortasında ayağın kaydı düştün, isterse sonuna doğru tam az bir şey kalmışken ayağın kaydı düştün, ne fark eder ki? Düştün işte, uçuruma gittin, farkı yok. Onun için ha 20 yaşında ayağın kaydı, ha 40 yaşında ayağın kaydı, ha 70 yaşında ayağın kaydı. Ne fark eder? İşte kaydın gitti. O halde kaymadan köprüden geçmek zorundayız. Yani bu dünya köprüsünden karşıya geçmek zorundayız. Bu da kalbe sağlam bir imanın girmesiyle mümkün. Peygamberler bunu yaptılar. Allah onları bu yola sevk etti. Allah onları eğitti. Efendimiz ne buyuruyor? Rabbim beni terbiye etti. Rabbim beni eğitti ve beni ne güzel eğitti. Zaten Rabbin manası da budur. Rab terbiye eden demek. Rabbimiz Allah dediğimizde demiş oluyoruz ki yani bizi terbiye eden, gönderdiği kanunlarıyla, kitabın kitabıyla bizi terbiye edecek olan Allah'tır, yani insanlar değil. Yani Allah bizi terbiye edendir demiş oluyoruz. Rabbim diyor beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti. İşte bu sağlam terbiye etme yöntemidir. Bunu yapmayan, yalnızca kitap okuyanlar, diğer kitapları okuyanlar, Allah ile irtibat kurmadan Allah sevgisi ve Allah korkusu ve Allah'a tevekkül, Allah'a güven kalbinde hasıl olmadan Allah'ın sonsuz kudretini kainatta görecek ki Allah'a güven duyacak. Yani bu kadar kainatı Allah böyle yaratabiliyorsa her şeye kadirdir diyecek ve o beni korumak isterse her türlü korur diyecek, hiç çekinmeyecek. İşte bu noktaya gelmiş olan Hazreti Muhammed'e diyor Allah, "Festa bima tu'mer." Emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle. Bu noktaya gelmeyen adama emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle desen söyleyemez. Gürlemeyi boş ver. Kısık sesle bile söyleyemez. Aman başıma bir şey gelir. Aman yerin kulağı vardır der. Aman duyarlar, şöyle olur, böyle olur der. Çünkü Allah ile irtibatı zayıftır. Allah ile irtibatı zayıf olan tevekkül edemeyecektir. Rabbim beni korur. Korumak isterse korur. Korumak istemezse kendi bilir. Demek ki vazifem bitmiş dünyada. Bu kadar. Ecelimiz bir tane. İki tane ecel yok. Şimdi peygamber olmak demek. Hatta bırakın peygamber olmayı, dava adamı olmak demek bu demek. Allah'a tam bir tevekkülle tevekkül edemezseniz nasıl dava adamı olacaksınız? Peki Allah'a tevekkül neyle mümkün olacak? Allah'ı tanımadan, gücünü, kudretini, sanatını, ilmini görmeden o tevekkül nasıl mümkün olacak? İşte Musa aleyhisselam, hayır Rabbim benimle beraberdir, beni yalnız bırakmaz, bana yol gösterir dediği zaman o bunu diyebilirken öbürleri niye diyemediler? Çünkü onlar Musa aleyhisselam gibi Allah'la irtibatı sağlayamamışlardı. Kainat kitabını okumamışlardı. Ve bir gün bir yerde, herhangi bir yerde, ama zulmen, ama bir iş icabı, yalnız kalacak olursanız Rabbiniz var yanınızda, insanlar yanınızda olamayacak. Belki başınıza öyle şeyler gelecek ki kimse yanınızda olmayacak, ama Rabbiniz her zaman sizinle beraber. Musa aleyhisselam gibi inne ma'ya Rabbi diyebilmelisiniz. Rabbim benle beraber. Orada kimse yanında olmayacak. Sadece Allah. Allah ile de böyle bir irtibat sağlayamamışsan ne yapacaksın? Yanında arkadaşların olmayacak. Allah ile de bir irtibat sağlayamamışsın. Sadece 3-5 kitap okumuşsun ama kainat kitabını okumamışsın. Birinci kitabı okumamışsın. O zaman ne yapacaksın? Yanında Allah'ın da varlığını hissedemiyorsun. Ne yapacaksın? İşte peygamberler öncelikle böyle bir eğitimden geçiriliyor. Ondan sonra ona peygamberlik veriliyor. Anlıyor. Birinci kitabı okuduğu için ikinci kitabı da anlıyor. Kur'an'ı okurken İşte böyle okumak lazım. Birinci kitabı okumuş bir insan olarak ikinci kitabı okumak lazım. O zaman tevekkül de kolay. O zaman zorlukları göze almak da kolay. O zaman her şeyi göze almak kolay. Ve işte böyle bir insan haline geldikten sonra Allah Azze ve Celle peygamberimize meleği gönderdi. Efendimiz diyor ki ilk vahyin kendisine sadıka bir rüya şeklinde geldiğini bazı hadisler ifade eder. Efendimiz da mağarada bir ara böyle bir uykuya dalmış, yarı uykulu yarı uyanık bir vaziyetteyken melek kendisine geliyor. Oku diyor. İkra. Efendimiz buyurmuş ki "Mâ ene biqari." Ben bilmem ki okumayı. Ben okuyucu değilim. Melek onu sıktı. Öyle bir sıktı ki canım çıktı zannettim buyuruyor. Yine oku dedi. İkra. Yine dedi ki Efendimiz "Mâ ene biqari." Ben bilmem. Okuyucu değilim. Gene sıktı onu. Canım çıktı zannettim buyuruyor. Gene ikra dedi. Allah Resulü bu defasında bir rivayete göre yine ben bilmem demiş. Bir rivayette ne okuyayım demiş. İşte ne okuyayım deyince o zaman ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak ikra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem allemel insane ma lem ya'lem. Bu Alak suresinin ilk 5 ayeti nazil oluyor. Ne okuyayım dediği zaman, bakın okuma bilmem deyince verilmiyor. Vahiy, Allah'ın kelamı rahmettir. Tüm insanlık için rahmettir. Çünkü Allah insanları başıboş bırakmak istemiyor, onlara yol göstermek istiyor. Nefsinin, şeytanın ve insanların elinde kul köle olmasını istemiyor. Yol gösterecek Allah, kitabı indirecek Allah. Ama peygambere indirecek kitabı ve peygamber ben okuma bilmem deyince sıkıyor melek. Bir bakıma sanki şunu demek istiyor. Böyle demeyecektin. Talebe böyle dememeli. Talebenin adabı bu değil. Sen şimdi talebesin. Talebe ben okuma bilmem, vaktim yok, işim çok dememeli. Ne diyecek talebe? Ne okuyayım diyecek. Oku dendiğinde ne okuyayım diyecek. Öyle değil de ben okuma bilmem, işim çok falan filan derse rahmet gelmiyor bakın. Vahiy gelmiyor. Ne zaman ki ne okuyayım diyor, o zaman al şunu oku. Şimdi mesela bazı alimler burada der ki demek ki vahiy bir bez ya da bir kağıt üzerine yazılı olarak gelmiş. Oku denilmiş. O da ben okuma bilmem demiş. Yani eğer yazılı olarak gelmeseydi hani ben okuma bilmem demezdi. Hani ne okuyayım yani? Bana bir şey göstermiyorsun ki okuyayım derdi. Diye bundan yola çıkarak yani yazılı olarak geldiğini iddia edenler olmuştur. Ama tabi ezberden okumak da okumaktır. Ve sonuç itibariyle Allah Resulü ne okuyayım demiş ama. Yani önce okuma bilmem demesi gayet doğal. Çünkü okuma bilmiyor gerçekten. Allah Resulü hiçbir zamanda okuma yazma öğrenmedi. Ölünceye kadar. Ta Hudeybiye anlaşmasında bile yani peygamberliğinin son yılları artık birkaç sene sonra Efendimiz Rabbine kavuşacak. Hudeybiye anlaşmasında Hazreti Ali katip de yazıyordu. Yaz dedi. Bu anlaşma Muhammedur Resulullah ile Mekke elçisi Süheyl arasında yapılmaktadır. Öyle yazdı. Süheyl itiraz etti. Dedi ki ben senin peygamberliğini kabul etmiyorum ki sen Muhammedur Resulullah yazdırıyorsun. Muhammed İbni Abdullah yaz. Abdullah'ın oğlu Muhammed de. Efendimiz de olur diyor. Hazreti Ali'ye diyor ki öyle yaz. Önemli olan anlaşma olsun. Mekke devleti, Mekke Cumhuriyeti, Medine devletini kabul etmiş olsun. Anlaşma masasına oturmuş olsun. Bu diplomatik bir atak yani aslında. Allah Resulü onu hesaba kattığı için önemli değil diyor. Yani formaliteler önemli değil. Onun dediği gibi yaz ya Ali. Hazreti Ali Efendimiz'e olan sevgisinden, saygısından, bağlılığından dolayı vallahi yazmam diyor. Yazamam diyor. Silemem diyor ben onu. Resulullah kelimesini silemem diyor. Saygısızlık değil bu. Bu sevgi, muhabbet bu. Efendimiz de anladığı için Ali onun için canını verir. Onu bildiğinden dolayı hoş görüyor, hoşuna gidiyor belki de. Diyor ki Ali göster bana hangi kelimedir o Resulullah kelimesi. O gösteriyor. Peygamberimiz kendi elleriyle onu siliyor. Hani şimdi yaz diyor gerisini. Buradan anlıyoruz ki Demek ki Efendimiz o vakte kadar hala bilmiyor yani. Yani yazmayı zaten bilmiyor kesin. Hani okumayı da bilmediğini anlıyoruz. Ama mesela bazı rivayetlerde Allah Resulü bir sahabiye besmele yazmayı tarif ediyor. Bismillahirrahmanirrahim nasıl yazacağını diyor, B'yi uzat. Şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap diye tarifi var. Ondan dolayı B uzundur. Normalde B sağdaki kuyruğu üste doğru giden kuyruğu kısa olması lazım. Uzun yazarız. Allah Resulü'nün bu tarifinden dolayı normalde bismi derken isim kelimesinin başında hemze var, elif var. Aslında onun yazılması gere, onun uzun olması gerekirdi yani. Ama o başa alınmıştır. B'nin sağ tarafına yani sağ kuyruğuna diyelim. Öyle tarif edelim. Oraya konulmuştur. Bu besmeleye has özel bir yazım şeklidir. Başka yerde böyle yazılmaz. Bu besmeleye hastır. Şimdi bundan dolayı demek ki Peygamberimiz acaba ömrünün sonuna doğru öğrenmiş mi yoksa yani hani vahiy katiplerine yazdıra yazdıra acaba biraz da harfleri öğrendi mi gibi bir ihtimal çıkmışsa da ortaya, fakat bunun vahiy ile olmuş olma ihtimali yüksektir. Allah Azze ve Celle Peygamberimize B'nin uzatılmasını Allah söylemiş olsa gerek, çünkü zaten Arap böyle yazmazdı ki. Efendimiz hani bunu öğrenmiş olsa böyle yazdırmaz zaten. Aslında bu rivayet Efendimizin öğrendiğini değil öğrenmediğini gösteriyor. Çünkü zaten Arap bunu böyle yazmaz. Farklı bir şekilde yazdırıyor. Demek ki kendisine özel vahiy gelmiş besmele ile ilgili. Çünkü besmele bütün surelerin başına konulacağı için onun hakkında özel vahyin gelmesi de gayet normal. Neyse, yani sonuç olarak Peygamberimizin yazmayı bilmediği kesin, ama okumayı öğrenmiş midir? Bence okumayı da öğrenmediğine dair rivayetler daha kuvvetlidir. Bu rivayet besmeleyi tarif etmesi onun okumayı öğrendiğini göstermez. Bunun vahil olma ihtimali var. Ve şu söylenmek istenildi yani. Ey Resulüm, sen böyle hayatın sonuna kadar okuyacaksın Kur'an'ı. Allah Resulü okumayı bilmediğine göre ezberden okumak da okumaktır yani. Ve en güzeli de odur. Aslında Kur'an'ın yüzüne bakarak okumaktan ziyade ezberden okumak daha üstündür. Yüzüne bakarak okumaya da sevap vardır, ama bunun sevabın verilmesi aslında ezbere vesile olduğu içindir. Yani başka türlü insan ezberleyemez. Yüzüne bakarak insan ezberler. Onun için ona da sevap veriliyor. Aslında okumanın en güzeli ezberden okumaktır. Çünkü insan aklında olanlarla düşünür. Aklında olanlarla iş yapar. Kitaptakiyle değil. Kafana ne kadar girdiyse onunla iş yaparsın. Kitapta her şey var ama sana ne kitaptakinden? Kocaman kitaplık yapmışsın ama içindekiler kafanda yok. Yani o kitabın sana bir faydası yok. Demek ki Allah Resulü bu şekilde ezberinden okuyacaktı. Ve hani demin dediğim görüşü hatırlarsanız, hani demek ki yani bir yazı gösterilmiş kendisine, bunu oku demiş, yoksa ne okuyayım derdi diyen bir görüş var demiştim yani. Aslında o görüş çok da doğru olmadı. Şuradan belli ki sonunda, yani eğer o yazı gösterildiyse kendine, o zaman sonunda peki ne okuyayım niye dedi o zaman, yani değil mi? İşte zaten gösteriliyorsa o zaman ne okuyayım niye dedi? Gene ben okuma bilmem demeye devam etmesi gerekirdi. Demek ki aslında büyük ihtimalle kendisine bir yazı gösterilmemiş olmalı. Ezberinden okumak da okumak olduğu için gizli okumak da açık okumak da okumaktır. bakarak okumak da, ezberden okumak da okumaktır ve en üstün olanı da zaten ezberden okumaktır. Dolayısıyla Peygamberimiz ne okuyayım dediğinde kitap başlıyor, vahiy gelmeye başlıyor. İşte biz bundan anlıyoruz ki talebe ben okuma bilmem, şunu yapamam, bunu yapamam dememeli. Ne yapayım, ne önerirsin demeli. Hangisini okuyayım demeli. O zaman ilim sahibi olacaktır. Ve ne okuyayım dediği zaman vahiy geliyor. Ben ne okuması isteniliyor kendisinden? Kur'an. Ne okuyayım dediği zaman ne geldi? Kur'an geldi. İkra bismi rabbikellezi halak diye başladı Kur'an. Demek ki ilk okuması gereken şey kainat kitabıydı. Onu okumuştu zaten. Ondan sonra neyi okuması gerekiyor? İkinci kitabı, Kur'an'ı. Şimdi mesela bu zamanda çok söylenen bir ayettir bu. Oku ayeti. Hani herkes söyler. Kızların baş açık okula gitmesi konusu konuşulurken de işte Allah'ın ilk emri okudur. O halde kızlar işte baş açık da olsa yine okula gitmeli, okumalı gibi bir takım laflar söylenir. Halbuki oku diyor Kur'an-ı Kerim, doğru. Ama neyi oku? Peygamberimiz neyi okuyayım dediği zaman Allah ona neyi okumasını gösterdi? Kur'an okumasını. Evvela okuması gereken buydu. Çünkü insan için en önemli şey bu dünyada insan olmaktır, medeni olmaktır ve Allah'a kul olarak yaşamaktır ve kullara kulluk yapmamaktır. Şirk içinde yaşamamaktır, günahlar içinde yaşamamaktır ve ondan sonra ahireti kazanmaktır. İnsan için en önemli mevzu budur. Ve bu mevzuyu öğrenmeden, bunu okumadan, bunu öğrenmeden matematik okusan ne olur? Matematik vesaire, bunlar bundan sonra gelmesi gerekir. Onlar da dünya için lazımdır ama bundan sonra lazımdır. Matematik bilmesen de cennete gidersin ama Kur'an bilmesen cehenneme gidersin. Yani bu dünyada istersen matematikle uzaya git. Sonuçta cehenneme gideceksen ne oldu yani? Akıllıca bir şey mi yani bu? Onun için insan evvela kainat kitabını okur, ondan sonra Allah'ın ikinci kitabı olan Kur'an'ı okur, nasıl bir insan olması gerektiğini anlar, Rabbi ile irtibata geçer, ne yapması gerektiğini de ikinci kitaptan öğrenir, birinci kitapla Allah'ı tanır, ikinci kitapla da görevlerini tanır, hem Allah'ı daha iyi tanır, hem görevlerini tanır, insanı tanır, hayatı tanır. Ondan sonra diğer şeyleri, okur matematiği vesaireyi, diğer şeyleri daha sonra elde etmeli. Yani farz olan şey yapılmıyor. Farz-ı ayn olan ilim tahsil edilmiyor. Farz-ı kifaya olan ilim tahsil ediliyor. Ondan sonra da efendim işte Kur'an'ın ilk emri oku değil midir deniyor. Kur'an'ın ilk emri okudur ama neyi oku? Sonra harama girerek mi oku diyor Kur'an sana? Harama girerek bir farz yapılamaz. İslam'da haram mı üstündür, farz mı üstündür? Hangisi daha önemlidir? Hangisine daha fazla hassasiyet göstermek lazımdır? Farzlar konusunda mı, haramlar konusunda mı? Haramlar konusunda hassasiyet daha önemlidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince yapın, ben sizi bir şeyden nehyettiğimde ondan sakının kesin olarak. Bir şey emredersem, yani farz kılarsam gücünüz yettiği kadar, ama bir şey haramdır dersem kesinlikle kaçınacaksınız. Gücünüz yettiği kadar değil. Buradan anlıyoruz ki harama daha fazla önem veriyor Allah Resulü. Yani Allah icabında farzlarda eksiklik yapsak belki de bağışlar namazımızda, orucumuzda vesaire de. Ama haramda Allah daha şiddetlidir. Hadi diyelim ki farzlarda himankarlık yaptın, nefis var, şeytan var. Hadi diyelim tembellik yaptık, neyse. Ama haram neci yani? Hadi farzda eksiklik yaptın, belki bu harama niye girdin yani? Çünkü Allah'ın yasakladığı şey emrettiğinden daha önemlidir. Onun için bir farzı yapmak için bir haram işlenemez. Mesela diyelim ki birisi dese ki, eline silah olan bir adam dese ki, bizimle beraber kumar oynamazsan namaz kılmana izin vermeyiz. Ve bunu da yapmaya gücü kudreti olsa, gerçekten de elinde silah olsa, içinde de mermi olsa, kullanabilecek de bir insansa, bu durumda kumar oynayıp namaz kılmayı, namaz kılabilmek için kumar oynamak caiz olamaz. Kumar oynayamazsın, namaz da kılmazsın. Bir farzı yapmak için bir harama girilemez. Dolayısıyla oku tamam da harama girerek oku değil yani. Hem bu ilim değil, matematik, fizik değil illa okunması gereken. Bakıyorsun bugün insanlar Allah'ın kitabını okumamış, onu bilmiyor. Halbuki en önemli konu o. Sen yarın ölmeyecek misin? Bu dünyada nasıl yaşadığın hesabını vermeyecek misin? Bu dünya boşuna mı? Allah oyun mu oynuyor? Koca kainatı yaratmış, boşuna mı yaratmış? Bu kadar kötü insan var, bunların cezasını vermiyor. Vermeyecek mi? Adaleti gerçekleştirmesi gerekmiyor mu? Bu kadar iyi insan var, bunların mükafatını vermiyor, bu dünyadayken vermiyor. Bunların mükafatını vermesi gerekmiyor mu? Allah adil değil mi? Hesabını sormayacak mı? Günahkara günahının, hayırlı insana da yaptığı iş, hayırlı işlerin mükafatını onlara vermesi gerekmiyor mu? Adaletli değil mi Allah? Bu dünyada olmuyor. Ne kötünün cezası veriliyor tam olarak, ne de iyinin mükafatı veriliyor tam olarak. Demek ki sonraya bırakılıyor. Yani madem ki bu durum bu, madem ki Allah bu dünyayı boşuna yaratmadı. Rabbena ma halakta haza batile. Rabbim sen bu dünyayı boşuna yaratmış olamazsın. Sen bu gökleri yerleri boşa yaratmış olamazsın. Subhanek. Sen bundan münezzehsin. Sen boş işle uğraşmazsın. Madem böyle, o halde en önemli mesele nasıl yaşadığın, nasıl öldüğün ve ahirette ne olacağın. Şimdi buna bakmıyorsun da matematik, fiziğe bakıp ben onları öğrenmem gerekmez mi? Sen dinini öğrendin de mi o? Yani sıra ona mı geldi? En önemlisini öğrenmemişsin. Yarın ölecek gideceksin. Ölümü öldürebiliyor musun? Ölümü engelleyebiliyor musun? Madem yarın öleceksin, ölümü engelleyemiyorsun, o zaman bunu dikkate alman gerekmez mi? Oku oku da harama girerek okumak değil kastedilen. Hem orada okumaktan kasıt, ne okuyayım dediği zaman ne verildi? Al bunu oku, Kur'an oku yani. İkra bismi rabbikellezi halak. İşte bundan sonra bunu okuyacaksın. Sen okruyuke fele tense. Ve sen asla da unutmayacaksın. Biz sana okutacağız bundan sonra, yazıdan değil, bir kitaptan değil. Biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle de oldu. Hayatın sonuna kadar da unutmadı. Savaşta, barışta, evinde, her yerde Kur'an okudu. Okuma yazma bilmediği halde hiç de hata etmedi. Biz ezberlediğimiz halde hata ediyoruz. O ezberlemediği halde onu ezberleten vardı. Senukri'uke fele tense. Biz sana ezberleteceğiz, okutacağız ve fele tense, unutmayacaksın. Öyle de oldu. Bu şekilde vahiy başlamış oldu. Efendimiz başına gelen şeyin ne olduğunu anlamadı. Korku içerisinde evine döndü. Üzerimi örtün dedi. Üzerini örttüler. Sakinleştiği zaman kalktı başından geçenleri, yol arkadaşı, ileride dava arkadaşı olacak olan eşi Hatice annemize anlattı. Dedi ki böyle böyle çok korkuyorum, başıma böyle bir şey geldi dağda. Nedir anlamadım. Hatice annemiz çok muhterem bir kadındı, olgun bir kadındı. Peygamberimizden 15 yaş büyüktü, olgundu. Allah Resulü 40 yaşındayken o 55 yaşındaydı. 55 yaşının verdiği olgunlukla dedi ki Allah seni üzmez. Sen iyi bir insansın. Akrabalarına gider gelirsin, iyilik edersin. Fakirlerin elinden tutarsın, zayıfları korursun. Sen şöylesin, böylesin. Allah seni mahcup etmez dedi. Mutlaka senin başına gelen bu şey hayırlı bir şeydir dedi. Ama ben bilmiyorum dedi senin başına gelen şey nedir. Benim amcamın oğlu var, Varaka bin Nefvel, yaşlı bir alim, Hristiyan. İbranice okumuş, Arapça bilen, okuma yazmayı bilen birisi. Hristiyan alimlerinden yani, samimi bir Hristiyan. Dedi ki gidelim ona soralım, o bilir. Senin başına gelen nedir? Bence senin başına gelen hayırlı bir şeydir. Allah sana kötülüğe müsaade etmez. Çünkü sen böyle böyle böyle böyle birisisin. Eminsin, hiç yalan söylemezsin. Güvenilir bir insansın. Ama nedir, gidelim soralım. Gittiler. Olayı anlattı Efendimiz. Varaka dedi ki, ey yeğenim dedi, eğer seni milletin Mekke'den çıkardığı gün hayatta olursam sana yardım ederim dedi. Sana gelen Musa'ya gelendir. Namus Ekber, Cebrail'dir. Sana gelen Cibril'dir dedi. Melek gelmiş sana, şeytan değil, korkma dedi. Sen peygamber seçilmişsin dedi. Milletin seni dedi memleketinden kovacak, hicret etmek zorunda kalacaksın. O günler geldiği zaman hayatta olursam sana yardım ederim dedi. Efendimiz şaşırdı, dedi ki beni mi kovacaklar? Beni çok severler, bana hürmet ederler. Muhammedül Emin derler, bana güvenirler. Dedi ki evet, senin getirdiğin davayı kim getirdiyse onun başına bu mutlaka gelmiştir. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bu dava zor bir dava olacak. Allah daha o günden haber vermiş. Allah kalleşlik yapmaz, haşa. Haber veriyor. Varaka ile haber ediyor. Efendimiz Varaka'dan zaten ta o zamandan öğrendi. Hicretten 13 sene evvel, daha peygamber olduğu gün, daha işin başında, Bismillah, daha yeni peygamberliğe adım attı. Bu 5 ayetin gelmesiyle peygamber peygamber olmuş oldu. Nebi oldu. Nebi oldu. Daha sonra Müddessir suresi gelecek ileride. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. Ey örtüye bürünen, yatan, yorganı çekmiş yatan peygamberim, yatma zamanı değil. Kalk uyar. Kalk uyar. Bu ayet gelince de Resul seçilmiş oldu. Nebi ile Resul'ün farkı var yani. Yani bu ilk 5 ayetle Allah Resulü Nebi olurken, biz peygamber diyoruz tabi. Peygamber, yani Resul da peygamberdir, Nebi de peygamber. Peygamber ortak, genel bir kelime, genel bir isim. Ama Arapçasında öyle değil. Nebi başka, Resul başka. İkisi de peygamber ama tartışmalı bir konudur. Yani Nebi kime denir, Resul kime denir, tartışmalıdır. Ama yani o tartışmalara çok girmeden kısaca şunu diyebiliriz. Nebiler peygamberdirler ama yeni bir hareket başlatmakla da görevli değildirler. Ama Resuller, peygamber onlar da tabii, ama onlar yeni bir hareket başlatmakla görevli olan peygamberlerdir. Ve anlatmak, mücadeleyi başlatmak ile görevli. O yüzden kalk uyar ayeti geldiği zaman Resullük verilmiş oldu peygamberimize. O ana kadar Nebi idi. O andan sonra Resul olmuş oldu. Daha üst bir makam yani. Allah Resulü ne sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle bu şekilde ileride başına gelecek olan şeyi ona varakayla söyledi. Peygamberimiz o yüzden hicret edeceği zaman, hicret ettiği zaman hiç de şaşırmamıştır. Çünkü zaten 13 sene evvel kendisine haber verilmişti. Başına bu gelecek ileride. Dolayısıyla bize de haber verilmiş oluyor aslında bu şekilde. Bize de denmiş oluyor ki yeryüzünde İslam medeniyetini kurmak istediğiniz zaman, eğer istiyorsanız, bir takım belalara da hazır olun. Çünkü İslam düşmanları kendi saltanatlarını kaybetmemek için size düşman kesilecekler. Allah'ın düşmanları size düşman olacaklar. Çünkü sizin savunduğunuz medeniyet onların işine gelmez. Çünkü sizin savunduğunuz medeniyette Allah'ın dediği olur, onların dediği olmaz. Onlar milletin kanını da ememezler. Dünyada kral gibi de yaşayamazlar. Onun için onlar size zulüm yapacaklardır. Buna da hazır olmalısınız. Peygamberimize aslında söylenmekle haddi zatında bütün ümmetine söylenmiş oluyor. Hicreti beklesinler yani, bütün ümmeti de hicrete hazır olsun yani. Ve bu şekilde Efendimiz anlamış oldu. Belki bundan evvel veya belki bundan sonra olabilir. Yani tam belirlenmemiş. Tahminlerde bulunabiliriz ama çok tahminde bulunmaya ben gerek görmüyorum. Peygamberimiz işte bu olay olduğunda, kendisine vahiy başladığı zaman, belki de bir müddet söylememiştir Peygamberimiz hanımına. Yani ya da hemen gidememişlerdir belki de Varaka'nın yanına. Belki arada birkaç gün zaman geçmiş olabilir. Çünkü o dönemde Peygamberimiz intiharı düşünmüş. Bilmiyor yani başına gelen şey neyin nesi. İntihar etmek istiyor. Diyor ki hadiste, en gıcık aldığım insanlar delilerle şairlerdi. Peygamber olmadan evvel. Şairlerden niye gıcık alıyor? Çünkü şairler Arapların anlayışına göre her şairin bir cini olur, bir şeytan olur. Şeytan ona fısıldar, o öylece güzel şiirleri söyler. Yoksa insan yani bir cin olmazsa söyleyemez yani bu güzel yaldızlı sözleri söyleyemez. Zannederlerdi, böyle inanırlardı. Peygamberimiz onların çocuğu ne kadar olsa. O yüzden öyle bir şey kafasına takılmış. Yani o yüzden sevmezmiş yani bu şairleri. Bunlar şeytanlarla bağlantılı diye inandığı için. Bir de delileri de sevmezmiş. Yani bunlar da cinlerle herhalde bağlantılı. Cinler bunu delirtiyor gibi. Böyle bir takım düşünceler toplumdan kendisine yansımış, bazı düşünceler. Ben de mi acaba delirdim? Veya ben de mi şair oldum? Bana cin mi geldi? İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Çok güzel cümleler. İnsanüstü cümleler. Acaba bana da böyle cin mi geldi yoksa diye böyle bir tereddüt. O yüzden diyor ki millet beni böyle bilmesin. Ben iyisi mi çıkayım, dağdan aşağıya atlayayım, öleyim, kurtulayım bu dünyadan. Beni gene Muhammedül Emin olarak hatırlasınlar. Demesinler Muhammed Mecnun oldu son yaşında işte böyle oldu falan demesinler. Ve dağın yüksek yerlerine doğru böyle çıkıp oradan atlamak istemiş. Diyor ki çıktığımda bir baktım bir ses, ya Muhammed diyor, sen Resulullah'sın, ben de Cibril'im. Bir baktım diyor gökyüzünde ayaklarını arşa koymuş, göğün ufkuna görünebilen en yüksek noktaya ayaklarını koymuş, 600 kanadıyla bütün gökleri kaplamış, insan suretinde diyor gördüm Cebrail'i. Diyordu ki ya Muhammed sen Resulsün, ben de Cebrail'im. Korkma, delirmedin. Sana gelen de şeytan meytan değil, korkma. Allah Resulü diyor dondum kaldım. Nereye baksam onu görüyordum. Kımıldayamadım. Kımıldayamadım. Musa Aleyhisselam'ı hatırlayın. Allah onunla konuşunca Musa Aleyhisselam coştu. Dedi ki Rabbi erini, Rabbim göster bana, enzur ileyk, bakayım sana. Allah dedi ki bana bakamazsın, ben terani, ben asla göremezsin ama şu dağa bak, dağa ben tecelli edeceğim nurumdan bir zerre. Dağ yerinde durursa sen de bana bakabilirsin. Dağ paramparça oldu. Musa düştü, bayıldı. Dağın parçalanması Musa Aleyhisselam bayılttı. Ama Allah Resulü Cebrail'i gördü ufukta. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ Apaçık ufukta onu gördü. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Arkadaşınız Muhammed deli değil. Hakikaten gördü. Hakikaten gördü. Ve bayılmadı. Gözü de şaşmadı. Necm suresinde Allah Azze ve Celle Allah'ın büyük ayetini gördü ve gözü şaşmadı, kalbi kaymadı, kendini kaybetmedi buyurur. Allah Resulü'nün bir de böyle bir üstünlüğü var. En büyük peygamberlerden olan Hazreti Musa'dan çok daha üstün. Musa Aleyhisselam dağı görünce, dağın parçalandığını görünce düştü, bayıldı. Allah Resulü Miraç'a çıkarken bile bayılmadı. Acayip bir irade var. Ve böylece Allah Resulü intihardan vazgeçti. Bu şunu gösteriyor. Demek ki peygamber peygamberlik beklentisi içinde değil. Mesela kafirler hiçbir zaman diyemediler. Ya Muhammed sen zaten peygamberlik çalışmalar yapıyordun. Kitap mitap okuyordun, okumayı öğreniyordun, onunla bununla görüşmeler yapıyordun, hazırlıklar yapıyordun. Mesela onun baş düşmanları, onun açığını arayanlar, bir açık bulsalar, peygamberimizin davası bitecek. Bir açık bulsalar. O yüzden çok açık aradılar. Eğer böyle bir ön çalışma yapmış olsaydı, onu mutlaka söylerlerdi ve de peygamberimiz de intihar etmeyi düşünmezdi. Zaten beklediği şey olmuş demektir. Zaten ben buna layığım. Zaten ben bunu bekliyordum diye düşünür. Ve de niye intihar etmeyi düşünsün ki o zaman? Efendimizin intihar etmeyi düşünmüş olması gösteriyor ki böyle bir şey beklemiyormuş yani. Ve de zaten hanımı yanında, çocuğu var, akrabaları var, o milletin içinde yaşıyor. Hiç kimse de zaten böyle bir şey sende gördük diyememiş. Her lafı demişler, mecnun demişler. Yani deli demişler, cinlenmiş demişler, kahin demişler. Her şey demişler, yalancı da demişler. Hangi meselede yalancı? Hiçbir meselede yalancı diyemediler peygamberimize. Muhammedül Emin diyorlardı çünkü oldu bitti. Yalancı diyemediler ama peygamberlik konusunda sadece kezzabul eşir dediler. Kur'an-ı Kerim onların bu lafını bize aktarır. Dediler ki kezzabul eşir, şımarık yalancı, kendini bir şey zannediyor, peygamberlikten filan bahsediyor dediler. Kur'an onlara diyor ki göreceksiniz yarın menil kezzabul eşir, kimmiş kezzabul eşir, size gösterecek Allah. Yani her şey demişler. Kezzap da demişler. Çok yalancı yani. Şımarık yalancı da demişler. Kahin de demişler. Şair de demişler. Mecnun da demişler. Ama çalışma yapıyordu, araştırmalar yapıyordu. Zaten bunun için çalışıyordu diyememişler. Ve işte bu gösteriyor ki Allah Resulü böyle bir beklenti içinde değil. Ve Allah Azze ve Celle birinci ayetiyle ne demiş oldu? Oku ama nasıl oku? Kafana göre değil. Bismi Rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla, kafana göre değil. Nasıl okuyacaksın? Oku ama nasıl oku yani? Neyi oku ve nasıl oku? Kur'an'ı oku ve nasıl oku? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani öyle kitap eline alıp da okuma değil. Önce bir yaratıcı olan Allah'ı kainatta gör. Yani evvela kainat kitabını oku. Ondan sonra ikinci kitap olan Kur'an'ı oku. Önce kainat kitabını oku. Ondan sonra ikinci kitap olan bu kitabı, Kur'an-ı Kerim'i oku. O zaman anlarsın. Kainat kitabını okursan kalbin boşalır. Gereksiz şeylerden kurtulursun. Önemli gerçeğin farkına varırsın. Büyük gerçeği görürsün. Dünya meşgalesi içerisinde göremediğin o büyük gerçeği görürsün. İşte ondan sonra bu kitabı okursan anlarsın. Demek ki önce o büyük gerçeği okumak lazım, ondan sonra ikinci kitabı okumak lazım. Ayrıca şunu da belirtelim. Burada yaratan Rab ifadesi geçiyor. Öyle bir Allah ki Rab'dır ve de yaratandır. İlk sıfat Rab oluşu. Bismi Rabbik. Sonra ellezi halak, yaratan aynı zamanda. Evvela Rab. Rab nedir? Kanun koyan, kanunun çıktığı merci, terbiye eden, gönderdiği kanunlarıyla terbiye eden, kanunun çıktığı merci, otoritenin sahibi. Demek ki böyle bir Allah. Allah'a inanmak böyle olursa inanmaktır. Yoksa sadece yaratıcı ve rızık verici, bağışlayıcı bir Allah, Allah değildir. Öyle bir Allah'a Hristiyan da inanıyor. Kur'an bunu söylemeye gelmedi. Bunu zaten tüm dünya biliyordu. Putperestler de bunu biliyor. Allah'ın yarattığını Ebu Cehil de biliyor. Ebu Cehil daima konuşurken vallahi ya Muhammed bilsem ki peygambersin kabul ederdim diyor. Bunun gibi böyle devamlı vallahi diye konuşuyor. Arapçada vallahi oldu bitti vardı zaten. Allah'ı biliyorlardı. Allah'a yemin ediyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı, hac ediyorlardı, zekat veriyorlardı kendilerince. Bunlar Allah'ı bilmiyor değillerdi. Bunlar zekat bile veriyorlardı. Şunlar putlarımızın, bunlar da Allah'ın diyorlardı. Allah için olanlar fakirlere dağıtıyorlardı. Vallahi diye konuşuyorlardı. Ama bunlar kanun koyucu bir Allah'a inanmıyorlardı. Bunların inandığı Allah yaratıyor, rızık veriyor, günahları bağışlıyor, rahmet sahibi vesaire vesaire. Her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor filan ama insanı başıboş bırakmış. Böyle bir Allah'a inanıyorlardı. İşte Allah ise buyuruyor ki öyle değil. Allah Rab'dır. Kanun koyandır. Sizi başıboş bırakmış değil. Allah'ın dünyasında oturuyorsan Allah'ın dediği gibi giyineceksin, Allah'ın dediği gibi yiyeceksin, Allah'ın dediği gibi para kazanacaksın, Allah'ın dediği gibi evleneceksin, Allah'ın dediği gibi boşanacaksan öyle boşanacaksın, Allah'ın dediği gibi mirası taksim edeceksin, Allah'ın dediği gibi para kazanacaksın vesaire vesaire. Doğumundan ölümüne kadar Rab'dır çünkü o. Nasıl bir şekilde okuyacaksın? Evvela Bismi Rabbik, Rabbinin adıyla okuyacaksın. Her ne yaparsan yap, evvela Allah'ın kanunlarına göre yapman gerektiğini bil. Ellezî halak, o ki yaratandır. Yani Allah ben buyum demiş oluyor. Birinci ayet Allah'ı tanıtıyor bize. Ben buyum. Yaratan ve de Rab olanım, kanun koyanım. Birinci ayette Allah kendisini tanıtır. Bundan daha güzel bir başlangıç olabilir mi? İkinci ayette de insana insanı tanıtır. Halakal insane min alak. İnsanı da alaktan yarattı. Spermle yumurtanın birleşmesinden meydana gelen embriyodan yarattı yani. Alak kelimesi yapışkan şeye denir. Bir şeye yapışmış, duruyor, asılı duruyor. Alak. Asılı duran şey. Mesela şu lamba da asılı duruyor orada. Çocuk da anne karnında böyle asılı durur. Aynen böyle ağacın bitmesi gibi biter. Allah insanı alaktan yarattı. Bunu bazı mealler pıhtılaşmış kandan diye tercüme ederler. Haddi zatına pıhtılaşmış kan tabiri doğru değildir. Çünkü çocuğun anne karnında geçirdiği aşama, böyle bir aşama yok. Yani pıhtılaşmış kan aşaması yok. Ama yapışkan bir madde gibi tutunmuş, rahmin duvarına tutunmuş. Tıpkı tohumun toprağa gömülmesi gibi içine gömülmüş, asılı duruyor. Öyle büyüyor oradan çocuk. Mükemmel bir hadise. Allah ne güzel bir başlangıç yaptı. Birinci ayette insana kendisini tanıtıyor, Allah'ı tanıtıyor. Ben diyor böyleyim. Rabbim. Yalnızca yaratan değilim. Rabbim, kanun koyanım ve de yaratanım. İkinci ayette de buyuruyor ki sen de işte busun. Seni ben bundan yarattım. Alak denilen yapışkan maddeden, embriyodan yarattım seni. Ve bilim adamları inceliyorlar. Hakikaten de Kur'an'ın dediği gibi insanın alaktan yaratıldığını tespit ettiler. Gerçekten de insanın anne karnında geçirdiği aşama böyle bir aşama var. Yapışmış bir şekilde asılı duruyor. Bu şekilde olduğu tespit edildi. Allah hangi kelimeyi kullanacağını iyi bilir. Neden o kelimeyi kullandı da başka bir kelime kullanmadı? Mesela bundan sonraki aşamasında çocuk biraz büyüdüğü zaman mudga diyor Kur'an-ı Kerim. Alaktan sonra mudga aşamasına geçer. Mudga da çiğnenmiş et demek. Yani mesela tam eti çiğnesen şekil almaz. Ama bir bilim adamı, bir Hristiyan bilim adamı büyük bir konferans salonunda ağzına biraz hamur alıyor ve çiğniyor. Basıyor, çıkartıyor, gösteriyor millete. Nasıl bir şekil aldı? Şöyle, çocuğun da, anne karnındaki çocuğun o aşamada, mudga aşamasına gelmiş, çocuğun fotoğrafını çekmiş bilim adamı. Aynı diyor, bakın diyor, aynı. Çiğnenmiş et gibi. Yani çiğnersen bir hamuru mesela, nasıl bir şekil alır? Aynen çocuk o şekli alıyor anne karnında. Çocuğun aldığı şekil onun şekli. Ama etten, o hamur, bu et. Ve Kur'an'da mudga diyor, çiğnenmiş et. Allah bu kelimeleri boşuna kullanmıyor. Bunlar bilimsel kelimeler aslında. Bilime yol açan kelimeler. Bilim adamlarına ışık tutan kelimeler. Onun üzerinde çalışma yapılınca hakikaten de öyle olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberine Allah'ı tanıtıyor, sonra da insanı tanıtıyor. Ben buyum diyor, sen de busun diyor. Ne güzel bir başlangıç. Hemen namaz kıl demiyor. Oruç tut demiyor. Evvela Allah'ı tanıtıyor, sonra da insanı tanıtıyor. Ben buyum, sen de busun. Bunu unutma. İşte bu gerçeği hayatı boyunca hatırlayan insan, Allah'ı ve kendini tanıyan insan. Allah nasıl, ben nasılım? Bunu tanıyan insan, hiçbir zaman güç ve kuvvet eline geçse bile diktatör kesilmez, firavun olmaz, nemrut olmaz, benim dediğim olacak demez, kulluğunu unutmaz. Çünkü ben spermden yaratıldım, alaktan yaratıldım. Bunu bilir, çamurdan yaratıldım. Benim babam, anam çamurdan çıkan şeyleri yedi. Elmalar, armutları, buğdayları, ekmekleri yedi. Ondan sonra babamızın belinde sperm, anamızın da belinde, rahminde yumurta olduk. Oldu o, o yedikleri şeyler oldu. Sperm ve yumurtanın birleşmesinden embriyon meydana geldi, alak oldu. Ve sonra büyüdü büyüdü ve biz olduk. İnsan böylece çamurdan, aslında mayası çamur, çamurdan çıkan şeyler ile oluşmuş yani. Şimdi insan bunu unutmazsa insan olur. Bütün dünya kendi elinde olsa insanlığını unutmaz. Ben çamurdan yaratılmışım der. Bunu unutmaz. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman diktatör kesilenler, benim dediğim olur bu dünyada diyenler, şımaranlar, azgınlaşanlar, tuğyan edenler, firavunlar, nemrutlar, bugünküler, bunlar aslında kulluklarını unutmuş olanlardır. Çamurdan yaratıldığını, alaktan yaratıldığını unutuyor. Onun için böyle oluyorlar. İşte onun için 6. ayette, şimdi 2. ayeti söyledim. 3 ayet atlıyorum. 6. ayette de buyuruyor ki kelle innel insane leyatga erraahu stagna. Hayır, insanoğlu azgınlık yapar, tuğyan eder. Neden? Benim öğüde ihtiyacım yok diye düşündüğü için. Müstahni görür kendini. Benim kimseye ihtiyacım yok. Benim senden akıl almaya ihtiyacım yok. Yani benim hatta Allah'a ihtiyacım yok gibi düşünür. Vahye ihtiyacı yokmuş gibi düşünür. O yüzden azar. Demek insan alaktan yaratıldığını unutursa azıyor yani. O yüzden Kur'an öyle başlıyor. Ben buyum, sen de busun, bunu unutma. Bunu unutursan azgınlaşırsın yani. Ayetler arası bağlantı.